Herkese merhaba arkadaşlar. Bu engelsiz eğitim derneği projesi olan engelsiz eğitim eğitimleri kapsamında devam eden bilgisayar bilimleri eğitimimiz var. Bu eğitimimizin donanımı ele aldığımız yeni bir bölümün dahi sizlerle beraberiz. İnteraktif ortamda yapılacak kayıt için bir aksilik oldu. O eğitim benim evin tadilatta olmasından dolayı haliyle gürültülerle biraz sabote oldu. Söz konusu gürültüleri yok etmek adına teknik müdahalelerin kaydın bütününü de bozacağı düşüncesiyle kayıt ve anlatım iptal edildi. Ben de bu kaydı mağmursuz bu ortamda tekrar yapıp bir sonraki haftada eksiklikleri tamamlamak adına soracağınız soruları anmaya karar verdim. Ve dolayısıyla interaktif ortamda yapılacak olan eğitim ertelenmiştir. Ama tabii ki bu konuyu fazla da kenara çekmemek adına ben kenara aldığım notlardan konuyu bağımsız bir ortamda yine anlatacağım. Şimdi bu haftaki konumuz donanımdı. Donanım seçimi, donanım teknolojileri, daha çok hani bir bilgisayarda en çok nelerle karşılaşırızdan ve bir takım çözüm üretilemeyen donanımsal problemler alacağız ki bazı durumlarda cidden zaruriyet olabiliyor ve en nihayetinde bazı problemler yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü donanım bilgisayarın vücut organları gibi olduğu için o organlarda oluşacak problemlerin kendine has belirtileri var. Dolayısıyla belirtilerin ve müdahalelerin kolay anlaşılıp kolay yorumlanabilmesi ve kolay yerine getirilebilmesi için bir takım temel bilgilere ihtiyaç var. Bu bilgileri size vermeye çalışacağım. Öncelikle aslında işlemcinin yapısından bahsetmek gerekir. İşlemcinin saat hızı, çekirdek ve kes mevzularından bahsetmek gerekir. İşlemcilerimiz arkadaşlar bilgisayarın işlem yapan birimleridir diyebiliriz. Bu birimler sayesinde söz konusu hesaplamalar yapılarak bilgisayarda yapmak istediğimiz işlemler, müzik dinlemektir, belge düzenlemektir, oyun oynamaktır gibi işlerin yerine getirebilmesi için gereken hesaplamaları ve işlemleri yerine getiren donanımımız, ana donanımımız diyebiliriz. Bu donanımın bir takım teknolojileri var. Yani büyüğünü küçüğünü yorumlamak için bir takım hususları var. Bunlardan bir tanesi frekans dediğimiz, saat hızı dediğimiz gigahertz cinsinden ölçülen bir değer. İşlemcimizin çalışma hızını belirliyor. Ya da çalışma hızını ölçmemizi, karşılaştırmamızı ya da ölçeklendirmemizi sağlıyor. Bu frekans arkadaşlar yani minimum işlem düzeyinde belirtilen işlemin ya da minimum işlem düzeyi diyebileceğimiz işlemin ne kadar sıklıkla yapılacağını gösteren bir değer. Hertz kavramı daha çok hani hayatımızda da karşılaşmışızdır. Seste de geçerli, ses frekansında da geçerli. Bu da hani fizik dersinden hatırlarsanız biraz hafızalarımızı kurcalayacağımızda ses bir titreşimden oluşuyordu. Titreşimin sıklığı da frekansın yüksekliğini ve alçaklığını belirliyordu. Daha sık frekans, daha sık titreşim, yüksek frekans, daha geniş aralıklarla yapılan titreşimde, hissedilen titreşimde düşük frekans olarak ölçülüyordu. Aynı durum işlemcide de geçerli olabilir. Ben yapıyorsam aradaki sıklığı belirtmek adına bir frekans kavramı söz konusu. İkinci gösterdiğim hareket daha yüksek frekanstan, ilk gösterdiğim hareket düşük frekanstır arkadaşlar. Bu mantıktan hareketle işlemcilerin ne kadar serilikte çalıştığını gösteren değerdi diyebilirim. Tabi yüksek frekans dediğimiz seri çalışma durumu eşittir elektrik güç tüketimi anlamına gelir. Dolayısıyla istek frekansı, istek saat hızlarına erişirken saat hızından kısa frekans olabilir. Aynı zamanda daha çok elektrik, daha çok pil gücü tüketiyorsunuz. Bu da artık sizin ne kadar verimlilik hedeflediğinize bağlı. Yani günlük hayatta bilgisayarı sakin sakin kullanırken sürekli maksimum frekansta çalışmasını istemiyorsanız bir şekilde pilli bir cihaz kullanıyorsunuz. Pilinin daha uzun gitmesini sağlayabilirsiniz ya da talep oldukça işlemcinin kendi kendine turbolayarak frekansını arttırmasını isteyebilirsiniz. Burada da hani işim erken bitsin diye güç tasarrufundan artık fedakarlık edebileceğinizi düşünüyorsanız o zaman bu da bir ayrı bir senaryo olur. Bu becerileri sağlayan teknolojiler de var arkadaşlar. Örneğin Intel'in Turbo teknolojisi bunu sağlar. Şimdi cihaz mevzusu böyle arkadaşlar. Yani şey görebilirsiniz mesela Google'da görürken ya da bir cihazı bilgisayar alırken ya da bir kataloğa bakarken 2.5 ya da 3.1 GHz arası değerleri görebilirsiniz. Bu iki tane maksimum güç göstergesi olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Ha, eskiden bunlar iki farklı güç değeri olduğuna yani frekans değeri olduğuna ibaretti ama bu artık iki tane maksimum güç değeri olduğunu anlamına gelir. Bu da eğer işlemcinin çıkabileceği normal maksimum gücü 2.5 GHz iken gerekli elektrik koşulları sağlandığında 3.1 GHz'e çıkabileceğini söylüyor. Bu sizi yanıltmasın. İşlemcinin pil tasarrufu yapmak için daha düşük frekanslara düşemeyeceği anlamına gelmez. Normal şartlarda en fazla çıkabileceği 2.5 ama gerekli şartlar sağlandığında da 3.1'e çıkacağını gösteren değerlerdi. Evet, eskiden iki değer vardı. Biri 2.5, biri 3.1. Her zaman 2.5 GHz'de çalışırdı eskiden. Zorunluluk halinde 3.1'e çıkardı. Şimdi normal şartlarda bir aksilik olmadığı sürece 2.5 GHz'de fazladan güç talep ediliyorsa da 2.5 GHz'de çıkabileceğini gösteriyor. Çekirdek kavramına gelelim. Şimdi sıralı işlem ve paralel işlem adı verilen bir takım mevzular var arkadaşlar. İki şeyden bahsedeyim. Sıralı işlem biri bittikten sonra tamamlanması gereken yani önceliği olan sırayla mantıksal bir sırayla yapılan işlem anlamına gelir. Suyu açıp sabunu alıp elinizi kapatıp suyun altına tutup yıkayıp ardından tekrar kurulamanız gibi mantıksal bir sırayla giden işlem sıralı ama aynı anda yapılması gereken işleme de paralel işlem deniyor arkadaşlar. Bilgisayarın doğasına uygun bir örnek verelim. Örneğin bilgisayar açıldıktan sonra bütün programların sırayla açılması hani düşünürsek önce BIOS, ondan sonra işletim sisteminin başlatma dosyaları, ardından işletim sisteminin görüntüsü, arayüzü, sonra işletim sistemi içerisindeki programlar gibi sırayla açılırlar. Ancak sırayla işlenemeyecek bazı işlemler de var. Örneğin bir videoda film sahnesi, zaten görüntü dediğiniz aslında kare kare, yani video dediğiniz kare kare fotoğraflardan oluşur. Bir film sahnesinin görüntüleri, sadece bir sahnenin görüntüleri sırayla işlenemez arkadaşlar. Yani önce bir karakteri sonra ikinci karakteri gösteremezsiniz. Tak kalite düşer. Bunların aynı anda gösterilmesini sağlayan, aynı anda işlenip aynı anda gösterilmesini sağlayan ve aynı anda ses çalınmasını sağlayan işlem de paralel işlemdir arkadaşlar. Ya da tıbbi anlamda bir örnek vereyim. Organın yüzeysel görüntüsünün yani her bir yerinden farklı farklı açılardan alınan görüntülerin tek bir görüntü olarak birleştirilip ekrana gösterilmesini sağlayan işlem de bir paralel işlemdir. Çekirdek kavramımıza geri döndüğümüzde arkadaşlar, sıralı işlemlerin sayısının artması Ve bir takım sıralı işlemlerin aynı zamanda yerine getirilmesi ihtiyacı söz konusu olduğundan büyük güçler yani büyük frekans hızları, yüksek frekans hızları tek bir elde toplanmak yerine parçalanarak aynı zamanda birden fazla işe bu frekansların yönlendirilmesini yani verimliliği artırmak adına çünkü bir için daha hızlı bir aynı anda bitirilmesine de ihtiyaç var. Dolayısıyla büyük frekans hızlarının dağıtılması ihtiyacı söz konusu oldu ve bu ihtiyacı gidermek için beraber aynı anda çalışan gerektiğinde bir araya girip tek çekirdekmiş gibi davranan çekirdek kavramı ortaya çıktı. Yani güç bölündü. Ancak çekirdek kavramı hal böyleyken, fiziksel çekirdek kavramı hal böyleyken, Intel'in Hyper-Threading adı verilen başka bir teknolojisi daha mevcut arkadaşlar. Az önceki maksimum güçler kavramını açıklamaya yetecek şekilde. Çekirdekler olması gerektiğinden daha büyük dilimlere ayrılıyor. Ve bunlar aynı zamanda bir de küçük dilimlere, yani yazılımsal olarak dilimlere ayrılıyor arkadaşlar. Fiziksel olarak çekirdek bölünmüyor. Ama fiziksel olarak 4 çekirdeğin olduğunu varsayalım. Şimdi güç tasarrufu söz konusu dedik ya. Güç tasarrufu durumunu gözetmek adına bu çekirdeklerin çalışabilecekleri makul sıcaklık ve elektrik akımı göz önüne alındırılır. Bir maksimum değer belirleniyor ve çekirdeğin bir kısmı burada devre dışı kalıyor. Fakat Intel'in elinde daha fazla, daha yukarıya çıkabilecek teknoloji de mevcut. Bunu kullanmayıp elinde tutmak yerine son kullanıcıya da satmak adına ve günümüz teknolojilerinde bunu gerektirmesinden dolayı daha ucuz olduğuna dolayı teknoloji. Yani artık teknoloji gerek, hani sistem işlem gerektiriyor ama pahalı olduğu için alamıyoruz değil de. İşlem gerektiriyor ama her zaman gerektirmiyor durumu söz konusu olduğu için. Intel bunu gidip ne yapıyor? Sürekli çalışmayacak hale getirerek çekirdeğin ihtiyaç halinde kullanılmayan bölümünü de açarak sanki orada yeni çekirdek başına bir çekirdek daha açılmışmış gibi bir izlenim veriyor. Dolayısıyla çekirdeğin makul sıcaklık ve elektrik akımında çalışması gereken 2,5 GHz maksimum frekansı ihtiyaç ve şartlar olduğunda uygun olduğunda 3,5'e ya da 3,1'e kadar çıkabilmiş oluyor. Bir de arkadaşlar tek işlemci üreticimiz Intel değil. AMD, AMD diye söylerseniz artık nasıl söylersiniz. Bunlar var. Bunların hepsi 32 bit ya da 64 bit mantığında çalışır arkadaşlar. 64 bit ya da 32 bit mevzusu tamamen işlemlerin birden fazla çekirdeğe bölünebilmesi, yani büyük işlemlerin birden fazla çekirdek tarafından yerine getirilmesini sağlayan 64 bit ama işlemin tek çekirdeğe yüklenerek o işlemci çekirdeğini bloke etmesini sağlayan şey de artık 32 bit mimarisinde görüyoruz. Ben basit böyle açıklayabilirim. Peki sorun ne diyeceksiniz? Yani tek çekirdekte ya da birden fazla çekirdekte olmasının bize artısını. 32 bit mimarisinde büyük bir işlemcinin tek çekirdeğini tek başına rehin aldığı zaman bir problem anında o işlemci çekirdeği tamamen blok oluyor ve işlemi sonlandırmak için o işlemci çekirdeğinin boşa çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Çünkü işlemci çekirdeği ya da evet, diğer işlemci çekirdeği RAM'den o bölüme ulaşıp müdahale edemiyor. Ancak büyük işlemlerde Photoshop gibi Finder gibi büyük işlemlerin hani Finder'in yaptığı işlem gibi büyük işlemlerin birden fazla çekirdeğe bölünme durumunda bir problem olursa bir aksaklık olursa işlemdeki diğer çekirdekler işlemi tamamlayabilir ya da sonlandırabilirler. Böylelikle işlem daha çok çekirdek tarafından daha hızlı da halledilmiş olur arkadaşlar. Çünkü sıralı işlemleri düşündüğümüzde tek çekirdek onu bitirip ona geçmek, onu bitirip ona geçmek zorunda değil. Biri o işlemi bitirirken diğeri diğer işlemi bitirir ve sırayla ardışık sırayla işlemleri daha kısa sürede tamamlarlar. Evet. Yüksek hızda da daha kısa sürede tamamlanabilir ancak çekirdek teknolojisinde yüksek hızdan ziyade sıralı işlemlerin aynı zamanda bitirilebilmesi durumu da söz konusu. Dolayısıyla bir iş bölümü de söz konusu oluyor. 64 bit ve 32 bitteki mantık bu diyebilirim arkadaşlar. 32 bitte tek çekirdek SS alınırken 64 bitte çok çekirdek SS alınır. Çünkü bunun 2'den 88'e kadar yolu var. Şimdi İslamcı ailesini ne kadar inceleyebiliriz? Intel'in sıklıkla karşılaştığımız işlemcilerini söyleyeyim arkadaşlar size zaman. Intel'de Core serisi var, Core ailesi var. Bu ailenin birkaç tane serisi var. Bunlar i3, i5 ve i7. i3 ev ekonomik serisi, i5 orta seviye ve ofis seviyesi, i7 orta üst seviye ofis ve üst seviye kullanıcılar için. İşte ve işlem gerektiren kullanıcılar için düşürülmüş bir şey ve aynı zamanda tabi bunlara göre de fiyatları var. En ucuz i3, en pahalısı i7 diyebiliriz. Tabi bu ürünün de kendi içerisinde, hatta i3'lerin de kendi içerisinde serileri var, ancak şunu söyleyeyim. Halen şu anda bir laptop işlemcisiyle masaüstü işlemcisi ayrımı söz konusu. Dolayısıyla farklı farklı seriler de var. Mesela masaüstünde K serisi varken K serisi laptoplara ait yavaş yavaş böyle uçuk makinelerde girmeye başladı ama standart kullanabileceğimiz, rahatça taşıyabileceğimiz laptoplarda kendi mobil işlemcileri var. HQ yani serinin en güçlüleri, laptop işlemcilerinin en güçlüleri ya da U serisi laptopun gücüne piline göre davranıp güç tasarrufu yapabilen işlemci olarak düşünülüyor. Tabi tasarıma göre de U serisi işlemcinin gücü değişir arkadaşlar. Daha geniş alandaysa ya da daha iyi soğutulan bir alandaysa daha hızlı çalışırken, daha dar ya da az soğutulan bir alandaysa U serisi işlemci daha yavaş çalışır. AMD'de çok tercih edilmese de A serisi dediğimiz paralel işlemci ve sıralı işlemcinin, mantıksal işlemcinin bir arada olduğu durumlar var ki bu da paralel işlemci ekran kartıdır. Ekran kartı olarak adlandırılır arkadaşlar standart bilgisayarlarda. Yani paralel işlemci ekran kartında ihtiyaç duyuluyor standart makinelerde. Paralel işlemci ile mantıksal işlemcinin aynı modülde olduğu işlemciler. Athlon serisi Intel'in i3 ve i5 serisinin kapsadığı alanların her ikisine de hitap eden, her ikisinde de modelleri olan bir seri. Bir de Epyx serisi var. Epyx, RX diyebilirim. Üst seviye işlemciler söz konusu burada da. Böyle sürpriz. Şimdi bellek mevzusuna geçerken iki tür hatta evet sistemde kullanılan disk depolama haricinde iki tür bellekten bahsedebilirim. Birincisi ön bellek, ikincisi cache bellek. Ön bellek arkadaşlar işlemcilerin ya da işlemlerin işlenmesi gereken dosyalarının bulundurulduğu ancak o bölgedeki elektrik kesildiği anda silinen geçici depolama alanıdır arkadaşlar. Örneğin RAM'ler ve ekran kartı bellekleri bunun gibidir. Bir seferde daha büyük dosyayı hızlı işleyebileceğiniz belleği almak için daha geniş kapasiteli bir ön belleğe ihtiyacınız var. Tabi daha fazla dosya aldığınızda diske başvurma ihtiyacınız azalıyor ve dolayısıyla bir işlem daha hızlı yerine getirilebiliyor. Peki neden böyle bir ihtiyacın olduğundan ya da neden böyle bir durumun olduğundan bahsettim arkadaşlar. Halen depolama aygıtları hard disk ön belleklere kadar hızlı olmadığı için böyle bir durum, böyle bir ihtiyaç söz konusu olabiliyor. Standart kullanıcı için şu anda 8 GB'lık bellekler böyle favori durumda. Eskiden 512 MB'ti, 1 GB oldu, 2, 3, 4. 6'yı öyle standart kullanıcılarda çok görmedik. 4'ün popüler olduğu zamanlarda 6 üst seviyelerde popülerdi. İlk çıktığı zamanlarda. Ve 8 şu anda da 8 orta, yani orta ve orta alt seviye kullanıcı, giriş seviyesi kullanıcılar için 12-16 GB gibi bellekler ise biraz ortanın üstündeki hem fiyat hem de kategorideki makineler için söz konusu. Bir de kes bellek var arkadaşlar. Ön bellekten farklı olarak işlemcinin ya da işlemin işlenebilecek en küçük veri dilimlerini itibar ederler. Frekans yüksek olmasına rağmen kes düşükse daha küçük veri boyutlarıyla işlem yaptığı için işlemci işlemin süresi uzar. Ancak frekans düşük olup da kes büyük olduğunda da muhtemelen yüksek frekanslı düşük kesli bir işlemciye denk getirme ihtimaliniz mümkün. Bu da şu anlama gelir. Frekansı düşük tutarak kesi büyük tutarsanız daha az elektrik harcayarak yüksek frekanslı ama düşük kesli işlemci ile aynı işi yapabileceğimiz anlamına gelir. Çünkü frekans eşittir ne demiştik? Güç veya enerji tüketimi. Bu durumda kesi de anlattığımıza göre depolama teknolojilerinin bir diğerine geçelim, SSD'ler arkadaşlar. Ya da mekanik diskler. Bunlarla alakalı çok fazla tanım var. Şöyle söyleyeyim. SSD'ler CD ve kaset arasındaki fark gibi diyebilirim. SSD ile HDD arasındaki fark. Mekanik diskler kaset. SSD'ler modern disklerde CD olarak düşünebilirsiniz. Bir veriyi CD'de bulmakla kasette bulmak arasındaki bir şarkıyı CD'de bulmak ve kasette bulmak arasındaki farkı düşünün. Gerçekten bir mekanik durum söz konusu. Hemen HDD'deki mantığı anlatıyorum. Bir veriye ihtiyaç duyuluyor. İşlemci bu veriyi çağırıyor. İşlemci anakarttan disk kontrolcüsüne ulaşıyor. Disk kontrolcüsü bu veriyi tabloda bulunduğu yere bakıyor. Tabloda bulunduğu yeri kafaya bildiriyor. İçerideki mekanik kafaya. Kafa tabloda disk kontrolcüsünden gelen konuma gidiyor. Dönerek. Diski de döndürerek gidiyor. Ve kafayı döndürerek tablodan yani kontrolcüden gelen komuttaki veriyi okuyor ve bu okunan veri de kontrolcüden işlemciye iletiliyor. Böyle bir süreç yani böyle bir veriye erişim süreci var. Modern disklerimiz SSD'lerde ise arkadaşlar işlemci kontrolcüye bildiriyor. Kontrolcü de mekanik bir parça yok. Dikkatinizi çekiyorum. Tablodan verinin bulunduğu hücredeki veri doğrudan okuyarak işlemciye gönderiyor. İşlemciye yere RAM'e gönderiyor artık hangisi ise. Gerçi işlemci aldığı RAM'in belli şey, veriyi de RAM'de tutuyor. Dolayısıyla RAM'e ya da işlemciye gönderiyor demek aynı şey anlamına geliyor. Ve bu aslında arkadaşlar teoride, pratikte bayağı bir gülüyor da teoride mekanik ve SSD dediğimiz modern disk arasında en az 10 kat, en az ortalama 100 kat daha hızlı veriye erişim imkanı sağlıyor. Bu da istenen veriye daha hızlı ulaşıldığı için performans artışı anlamına geliyor. Kopyalama dediğimiz okuma ve yapıştırma dediğimiz yazma işlemlerinin de en az 2-3 kat mevcut disk teknolojisiyle, bağlantı teknolojisiyle ancak modern bağlantı teknolojisiyle 10-20 kata kadar çıktığını varsayarsak SSD diskler, modern diskler, HDD yani mekanik disklere göre en az 5 ya da 6 kat en az daha yüksek performans elde etmemizi sağlıyor. Peki modern disklerdeki ve mekanik disklerdeki işlemcinin dar boğazını konuşuyorsak I/O denen bir şey var arkadaşlar. I/O dediğimiz durum İşlemcinin diskten alıp okuyabildiği veri sayısını gösterir. Bu durum En mekanikliste yüzler civarındayken, yüzlerle ölçülürken, bine çıkamazken, mekanik listelerin yavaşlığından kaynaklanan bu hızı tablonun bir kenarına koyuyorum. SSD tarafına yeni bir değer yazıyorum şimdi. İşlemcinin diskten aldığı veri boyutun değil. Diskten talep ettiği ve aldığı veri işlem sayısı olan verisinin işlem sayısı olan IO değerinin SSD'lerde 10 binlerle ölçüldüğünü düşünürsek tabloyu karşılaştıralım. Bir yerde yüzler, bir yerde 10 binler. En az 100 kat fazla ayı şansına sahipsin. Peki işlemci ne yapıyor? IO için demiştik ki diskten alınan veya diske gönderilen işlemlerin sayısı demiştik. Diske HDD'ye mekanik diske işlemci veri gönderirken disk çok yavaş çalıştığı için bir veriyi orijinal boyutunda gönderemeyebiliyor. Çünkü dar ya alan. İşlemci ne yapıyor? Diske yazdırma sırasında bir elektrik kesintisi vesaire olursa, disk kapanırsa hem veri başa gidecek, zarar görecek hem de ne olacak? Hata oluşacak. Bunu engellemek adına hani dosya sıkıştırıyoruz ya, zip gibi. Bunun gibi gönderebileceği verilerin bloklara ayırıyor, küçültüyor. Yani sıkıştırıyor. Kontrolcü ile bir sıkıştırılmış blokları açıp yerine yerleştiriyor. Her neyse. Kontrolcüye gönderirken sıkıştırma konumlarını da gönderiyor. Ona göre o konumlara bakarak kontrolcü açıp tekrar yazıya veriyor. Ve işlemci bir veriyi göndermek için en az 4-5 işlem yapıyor. Bu da işlemcinin sadece veri yazmak için en az işlem yapması gerektiği anlamına geliyor. SSD'de ise yazma ve okuma aralıkları daha geniş olduğu için, daha büyük performans değerlerine sahip olduğu için ne yapıyor? Daha büyük bloklar halinde gönderiyor. Hatta bazılarını hiç bloklamıyor, hiç sıkıştırmıyor. Çünkü doğrudan gönderdiğini alabiliyor disk. Bu şekilde en fazla iki işlemle işlemi çözmüş oluyor ve bu da en az yarı yarıya işlemcinin gücünden tasarruf anlamına gelir. Şimdi elektrik akımı eşittir ısı anlamına gelir arkadaşlar. Elektrik akımı her zaman ısı üretir. Bir devreden elektrik geçiyorsa bir mekanik bir devre üzerinden elektrik geçiyorsa devre elemanı üzerinde ısı oluşur. Bu ısı atmanın iki yöntemi var. Birincisi aktif soğutma, ikincisi pasif soğutma. Aktif soğutmada doğrudan üzerine soğutma uygularsınız. Yani havalandırırsınız vesaire. Pasif soğutma ise elemanın sıcaklığını ısı ileten bir malzeme ile daha kolay soğuyan bir malzemeye iletirsin. Dolayısıyla soğuyan malzemeden sıcaklığı alır. Siz kendi sıcaklığını da soğuyan malzemeye bırakırsınız. Şöyle düşünün. Eliniz sıcakken avucunuzda plastik bardağın içerisinde bir soğuk su aldığınızı düşünün. Bir süre onu avuçlarınızın arasında tuttuğunuz zaman ne olur? Su ısınır. Ne oluyor? Eliniz sıcaklığı bardağa verirken, bardaktaki suya verirken su kendi sıcaklığını sizin elinize veriyor. Dolayısıyla aradaki pasif soğutmadan su ısınmış, eliniz soğumuş oluyor. Bilgisayarda arkadaşlar bu teknolojinin her ikisi de uygulanır. Hem aktif hem de pasif soğutma uygulanır. Şimdi bilgisayardaki soğutma teknolojilerini tek gözden geçirelim. Termal macunu ilk başta şey zannedebilirsiniz. Koruma yapıyor zannedebilirsiniz. Hayır. Fanın bağlı bulunduğu alüminyum bir tabaka var arkadaşlar. İslamcının ya da evet İslamcının üzerindeki sıcaklığı plastik bardak misali alüminyum tabakanın sıcaklığını da söndüğünde daha doğrusu soğukluğunda İslamcıya aktararak bir pasif soğutmada adım oluşturuyor. Fakat termal macunun yapısı bozulur ise aşırı ısınmadan uzun süre kalmaktan ya da bilgisayarın içi sökülüp havayla temas etmesinden dolayı bozulur ise pasif soğutma düzeni yapamaz. Dolayısıyla değiştirilmesi gerekir. Tabi sırf tamamen değişmediği için işlemlerini izlenmez ama değiştirildiği zaman da ciddi bir performans artısı verir. Alüminyum ya da bakır borular cihazlara doğrudan temas ederek soğutma yapan elemanlara ısının aktarılmasını, yüksek ısının dışarı aktarılırken soğutulmuş elemandan da ışık ısının donanıma aktarılmasını sağlayarak bir pasif soğutma elemanı olarak kullanılır. Sıvı soğutma, bu da bir pasif soğutmadır arkadaşlar. Yani aslında pasif soğutma gibi görünen aktif soğutmadır. Soğutmada bir tank, boru ve fanlar vardır arkadaşlar. Tankta su var, borulardan su geçiyor. Fan da bu suyu soğutuyor arkadaşlar. Dışarıdan içeri hava çekerek, serin hava çekerek suyu soğutuyor. Çünkü yüksek hızda çekilen hava soğur. Ancak düşük hızda çekilen hava orijinal sıcaklığında kalır. Ya da sıcaklığını muhafaza eder. O yüzden rüzgar soğuk olur. Yani yüksek hızda geldiği için biraz daha serinli soğuktur. Su serinletiliyor arkadaşlar. Tankın içindeki su fanlar yardımıyla serinletiliyor. Serinletilen su pompa yardımıyla borularda içilerek bakır borulara, yüklendiği yere ekran kartındaki bakır borulara ulaştırılıyor. Pompa tabi bir sırada çalışmaya devam ediyor. Fan yardımıyla tankta soğutulmuş serin su bakır borularla donanıma ulaştırıldığında ısınıyor. Ama suyun düşük ısısı da söz konusu donanıma ulaşmış oluyor. Böylelikle donanım serinletiliyor. Donanımın sıcaklığından ısınan su da tekrar tanka ulaştırılıyor. Tabi bu pompa çalıştıkça devir daim oluyor ve dolayısıyla su gidiyor geliyor. Su tanka ulaştığında da fan yardımıyla su soğutuluyor. Tabi bu geleneksel soğutma yöntemine göre daha az titreşim, gürültü ve enerji anlamına geliyor. Fanlı soğutmada da en az 2 adet fana ihtiyacınız var arkadaşlar. Biri girişte, biri çıkışta. Neden? Dışarıdan içeriye hava alınıyor, sıcak. Yüksek hızda hava alınıyor. Ancak hazneye giren hava, yani içeriye giren hava, içerideki yüksek ısıdan dolayı ısınıyor. Bu yüksek ısıyla ısınmış olan havanın tekrar dışarıya atılması için bir de çıkışta tahsine denen bir fana ihtiyacınız yani tekerlek gibi düşünün. Tekerlek mantığında içeriden dışarıya alırken pardon dışarıdan içeriye alırken aynı şekilde tekerlek mekanizması devam ederek dışarıdan içeriye de atılması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde bir fan mantığına ihtiyacınız var. Tabii ki doğrudan soğutulması gereken elemanlarınızın yani doğrudan derken işlemci gibi, ekran kartı gibi, RAM gibi hani büyük güçlü RAM'lar kullanıyorsanız, disk gibi büyük ısınabilen diskler, mekanik diskler kullanıyorsanız tabii SSD'ler ısınmazlar arkadaşlar. Mekanik diskler ısınır. Kullanıyorsanız ne gerekir? Bunlara da doğrudan fan takmanız gerekir. Ancak tekerlek mekanizmasını uygulamaya dikkat edin. Çünkü içeride hava sirkülasyonu olmaz. Herkes kendi kafasına göre denerse verimli bir soğutma yapılamamış olur. Boşa denen fanlar yüzünden hem gürültü hem de boşa enerji harcanmış olur. Tabii ki büyük fan daha az denme anlamına geleceği için kasa müsaade ettiği sürece büyük fan kullanmanın da bir avantajı var. Daha az denmeyle daha çok hava alacağı için büyük fan bu da bir gürültü önleme anlamına gelir. Bir de solara ödülebilir sıcaklık diyor vardır. Mesela bir işlemcinin normal çalışırken 66 derecede ...50 ila 66 derece arasında çalışması, sıcaklıkta çalışması bir zarar değildir. Zarar var mı? Tamam, madem diğer soğutma elemanları sağlam olduğu sürece. Daha aşağı düşürmek yerine, daha aşağı düşürüp fanı daha hızlı döndürmek ve daha çok gürültü yapmak yerine bir takım ayarlamalarla, kontrolcüden ayarlamalarla da mesela şu yapılabilir. İşlemcinin sıcaklığı maksimum 63 dereceye çıkacak şekilde ayarlanıp fan daha yavaş döndürülerek işlemcinin 63 dereceye kadar çıkması sağlanabilir. Bu şekilde de verimliliği arttırmış olursunuz. Yani daha az gürültü, daha az dönme ama idare eder bir sıcaklık. Tamam. Maksimum derecede döndürüm işlemciyi daha aşağı çekmek de bahsedeceklerim ama günlük kullanımda sadece Google Chrome'da, sadece YouTube'da gezerken bunu yaptığınızda bayağı keyfinizi bozan bir gürültü olacağına, hem az gürültü olsun hem de yeterli performans, yeterli ısınma olsun diyorsanız bunu da bir şekilde sağlayabilirsiniz. Peki bu elemanlardan birinde bir problem var ise, soğutma elemanlarından özellikle makinenin fazla ısınma, yüksek sıcaklıktan dolayı kendini kapatma gibi sorunlar ortaya çıkar. Mekanik diskte sorun var ise diskin daha yavaş çalışması, daha geç, daha zor dosya kopyalama, hatta bazı dosyaları kopyalayamama, sistemin belli bir sıradan sonra kendini sürekli yeniden başlatması gibi sorunlar ortaya çıkar. Ön bellekte bir sorun var ise bütün her şey düzgün çalışıyor gibi görünür ancak ön belleğe dosya alınmadığı için işletim sisteminin görüntüsü gelmez vesaire. Keslerde sorun varsa zaten işlemci kendisi çalışmaz. Ondan yana bir sıkıntı. O doğrudan belirlenen bir şey zaten. Hani keslerde bir sorun varsa bunun düzeltilebilir bir yanı da yok zaten. İşlemci değiştiririz. Soğutma ve bellekler için bir takım testler mevcut. Bu testler belleklerde sistemin, yani donanımın ne kadarlık bir kısmının düzgün çalıştığını vesaire görüntüler. Ne kadarlık bir kısmının düzgün çalışmadığını vesaire testler. Soğutma testi işlemcinin sıcaklığını gösteren bir takım uygulamalar mevcut. İşlemcinin sıcaklığını an ve an takip edebilirsiniz. Ve böylelikle soğutma durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Fanlar yeterli hızla dönüyor ama yeterince soğutmuyorsa mesela arkadaşlar bir fanın aslında dönme durumu 3000 RPM'dir. Yani 3000 RPM'in üzerindedir. Daha fazla döndürmeye göre çok fazla gürültü olur. Ancak 3000 RPM'de fanlar dönüyor ve işlemci ortalama 80 derecenin altına düşmüyorsa, düşük krizi olamadıysanız, yani normal bir şekilde kullanıyorsanız, yurtta geziyorsanız, fanlar 3000 RPM'e çıkıyordur bu durumda. Dönme devri RTM, RTM olarak adlandırılır arkadaşlar. Günlük kullanımda 3000 RTM'in üzerine çıkıyor ve yeterince soğutmuyorsa bu da tek bir sorun vardır arkadaşlar. İşlemcinin üzeri ya da fanın çıkış noktaları tozla kaplanmıştır. Evet, en acilinden sistemin fan bloklarının ve diğer elemanların üzerindeki hamburger köftesi kıvamına gelmiş tozun temizlenmesi gerekir. O kontak yağ denen bir yağ ile de toza karşı izolasyon oluşturmak adına, yani üzerine gelen tozun yapışmasını engelleyip hava sirkülasyonu ile beraber dışarı çıkmasını sağlamak adına bir pus pus şeklinde sprey sıkılır ve böylelikle toza karşı belli bir süreliğine de olsa izolasyon sağlar. Çünkü belli bir süreliğine diyorum, hava sirkülasyonuyla o kontak yağının sağladığı bazı cila kaplama yavaş yavaş zamanla aşınır. İlerlediğimizde şöyle bir durum da var arkadaşlar. Termal macun. Evet, pasif soğutma var. İşlemci 3000 RPM'de döndüğü zaman düzgün çalışıyor. Ama performans düşük. Yani tamam sıcaklık iyi de performans düşük. Hani şöyle olmuyor. Hani işlemci kendini yükseltmiyor da. Garip garip yeniden başlamalar da var. Toz da yok bilgisayarda. O zaman ya kalitesi termal macun kullanılmıştır ya da mevcut termal macun eskimiştir. Bu da işlemcinin üzerindeki fan bloklarının çıkartılıp termal macunun değiştirilmesi anlamına gelir. İlerlediğimizde Tabii ki şu da söz konusu. Tamam, azın modern bilgisayarların birçoğunda, yani yeni bilgisayarların 2015, 2016, 2017 model, hatta 2014 modellerin birçoğunda tamamen azın değiştirmek çok zor. Özellikle laptoplarda. Bu durumda da artık soğutma ünitesinin tamamıyla elden geçirilmesi gerekiyor. Laptoplar için konuşacak olursak da arkadaşlar, bunların ortalama 3-4-5 yıl fanlarının dönme durumu vardır. Fanı dengede tutan arkadaşlar bir silikonumsu bir kaplama var. Bu kaplama fanın hem rahat titreşimsiz hem de dengeli bir şekilde dönmesini sağlıyor. Sağa sola yelpalamadan dönmesini sağlıyor. Ancak fan döndükçe ve yüksek sıcaklıktan dolayı bu silikon artık sertleşiyor. Yumuşak olması gereken silikon sertleşiyor ya da tamamen sıyrılıyor. Fan sınırsız sağa sola yalpalayarak helikopter pervanesi gibi dönmeye başlıyor. Helikopter pervanesi gibi dönen fanı da artık değiştirmek gerekir. Çünkü işlemci sıcaklığı 50 dereceden 40 dereceden bizim arkadaş gider 3800 RTE'de döner. O kafamızı şişirir. Ha, şu da var. Aslında normalde 1100 RTM'de, 2000 RTM'de yaptığı soğutmayı 3800 RTM'de zor yapıyor hale gelir. Çünkü dengeli dönemediği için, sağa sola yelpareyerek döndüğü için yapması gereken soğutmayı iletmesi gereken noktaya iletemediği için fanın verimi düşmüş oluyor arkadaşlar. Birkaç terimden daha bahsedeyim istiyorum donanımla alakalı arkadaşlar. Öncelikle bağlantı noktalarına bakalım. Bir bilgisayarın üzerinde yer alabilecek bağlantı noktalarına bakalım. USB tip A şu anda kullandığımız standart USB'ler arkadaşlar. USB tip A'nın bir de yeni çıkan kardeşi var. USB tip C. iPhone'un kullandığı Lightning portu gibi ters takılabilen USB portudur arkadaşlar. Yeni bir bağlantı standardı. Thunderbolt diyebileceğimiz bağlantı teknolojisi ise veri ve güç, hem veri hem de şarj diyebilirim, aktarımına destek veren bir bağlantı protokolü, bağlantı modeli diyeyim de daha doğrusu. HTML, tabi bunun birkaç tane versiyonu var. 1.2, 1.2, 1.4, 2.0, 2.0'dan daha sonra çıktım bilmiyorum ama bunlar aslında hep aynı kablo, aynı bir şeyle, yani bir tane kablo aynı porta takabilirsiniz ama bu sürümü ve nesni destekleyen kablo ile beraber kullandığınızda daha yüksek görüntü aktarabileceğiniz anlamına gelir. Tabi HDMI dediğimiz port bağlanan aygıta ses de aktarabilir. Bu HDMI'nin kardeşleri de var. Mini HDMI ve Micro HDMI. Micro HDMI çok görünen bir şey değil. Micro HDMI hatta USB portundan ya da Micro USB portundan dışarı böyle görüntü ve ses aktarmasını da sağlar ama Mini HDMI HDMI'nin daha küçüğü. Tabi aktarım kapasitesinin düşmesine de sebep oluyor bu. Yani aktarım kapasitesi düşmeyecek olsa niye bilgisayarlarımızda artık televizyonlarımızda koca koca HDMI portları kullanıyoruz? Bu da arkadaşlar HDMI'nin kardeşleri. Micro USB ve mini USB var. Yani tip A'nın kardeşleri bunlar. Ama micro USB bundan tamamen farklı gibi durabilir. Micro USB porta tutunmak için tamamen dişleri olan bildiğiniz küçük bir port. Ancak mini USB dediğiniz tip A'nın harbiden küçültülmüş versiyonu. Tip A gibi dikdörtgenimsi bir yapısı var gene ama daha ince ve daha küçük. Çok kullanılmadı, çok popüler olmadı maalesef. Şu anda daha çok micro USB, yeni yaygınlaşan tip C, Type-C de diye diyorlar buna. Bir de tip A, Type-A. Ama ben Type-A ya da tip A tarzında çok seslendirme duymadım. Aslında bu bug çıktığından beri tip A'ydı. Ancak Type-C çıkana kadar da kimse bunun tip A olduğunu söylemiyordu. Ayrıca tek fark bu. type ya da tip C tarzında seslendirme diyebilirsin. Ama Türkiye'de tip type A demek bilmiyorum çok dilden mi denir nedir? Daha çok tip A deniyor ama type C ya, tip C ya da type C diye biliyorlar. Type A demek type A ya da type A. Yani type A dediğiniz zaman anlamının dışına çıkıyor. Type A. Yok biraz daha zorluyor insanı. Dolayısıyla tip A ya da type C. Zaten yarı Türkçe yarı İngilizce kullanılma mevcut. Bu da onlardan bir tanesi. Tabii Type-C'nin Thunderbolt desteği de olduğu için tabii yeni tip A'nın da desteği var ama Type-C doğal olarak destekliyor. Type-C'nin Thunderbolt desteği de olduğu için aynı porttan hem veri hem de enerji aktarabildiğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Tersine akım bir mesaj konusu değil. Type-C'den veri de aktarıp elektrik de aktarabileceğinizi söylüyorum. Ama iki tane Type-C portunuz varsa hem şarj edip hem de veri aktarabilirsiniz. Neden yapamıyorsunuz? Hatta Type-C'nin kullanıldığı USB teknolojileri genelde güncel teknolojiler olduğu için aktarım aralarınız da geniş. Veri yolunuz da geniş arkadaşlar. Şimdi HDMI dedik. VGA analog. Analog arkadaşlar işlenmemiş görüntü anlamına gelir. Dijital ise sinyallerine ayrıştırılmış ama sonradan yüksek çözünürlükle hale dönüştürülen veri anlamına gelir. Analog verinin çözünürlüğü artırılamaz. Analog verinin çözünürlüğü artırılamaz. Çünkü işlenmemiştir. Sadece mevcut bağlantı kalitesinden etkilenmemiş kadarı gösterilebilir karşı tarafa. Böyle çoğunlukla kablodan, mesafeden dolayı analog görüntünün bozulduğu anlamına geliyor. Dijital sinyaller daha az baz olarak ulaşıyorlar. DisplayPort HDMI aynı zamanda ses aktarır ama DisplayPort çok çok yüksek 4K, 8K gibi sadece görüntü aktarmaya odaklanmış bir bağlantı noktası. Nihayetinde şu kullandığımız, sık duyabileceğimiz portlardan birisi SATA, serial ata. Dahili disklerimizin bağlandığı portlar arkadaşlar. Yani hard disklerimizin ve optik dediğimiz DVD sürücülerimiz ya da DVD sürücülerimizin bağlandığı duvarlar oluyor. SATA dediğin hem güç kaynağından güç alan hem de veri aktaran veri kablosu, veri noktasından oluşur. Tabi laptoplarda bu durum böyle değil. Laptoplarda bir tane port var, ona yerleştiriyorsunuz. Hem güç hem de veri kablosu ona bağlanmış oluyor. Tek bir portla hepsini halletmiş oluyorsunuz ama masaüstü bilgisayarda, toplama bilgisayarlarda bu durumu sağlamak için hem güç hem de veri kablosu bağlarsınız. SATA portundan ziyade bir de PCI Express portu var. PCI Express işlemciye doğrudan bağlantılı porttur arkadaşlar. Ama SATA işlemciye doğrudan bağlanmaz. Anakarta bağlanır. Anakarttaki bir takım kontrolcü yuvalar sayesinde, kontrolcü mekanizmalar sayesinde işlemciye bağlanırlar ama PCI Express doğrudan işlemciye bağlıdır. PCI Express'ine takılır. Yeni SSD'ler takılır. Yeni nesil SSD'ler takılır. Ekran kartı, ses kartı, Wi-Fi kartı vesaire dahilinden onlar takılır. Yani evet, işlemciye bağlanan doğrudan donanımlar takılır. Tabii bu işlemciye bağlanması gereken harici donanımlar arkadaşlar. Yani dahili de olsa chipset'te yer almayan donanımlar anlamına geliyor. Şimdi chipset'i de açıklayacağım. Anakartın özelliklerini belirleyen entegreler arkadaşlar. Chipset ne demek? Herhangi bir harici yongu olmaksızın, harici bir mekanizma, bir PCI Express'ten bağlanan bir yongu olmaksızın, işlemcinin doğrudan desteklediği donanımların, yani bağlantı noktalarının, bağlantı yeteneklerinin anakart üzerinde yer alması anlamına geliyor. Tabi chipset günümüzde gruplandırılıyor da. Ekonomik işlemci ve üst düzey işlemci durumu olduğu için buna uygun olarak ekonomik chipset ve üst düzey chipset durumu da ortaya çıkıyor. Mesela Intel'de Z270 chipseti, AMD Ryzen'da Z370 chipseti en üst düzey chipsetten, en üst düzey bağlantı teknolojilerini yerleşik olarak görüyorken Intel'de B250, AMD Ryzen'da B350 chipseti ise ne yapıyor? Ekonomik işlemcinin becerisi dışında kalan bağlantı noktalarını anakarttan atıp sadece temel düzeyde bağlantı destekliyor. Chipset'ten destekli olmasının avantajı size ekstra boş PCI yuvası bırakmak ve doğrudan işlemciye bağlandığı için yüksek performansı kullanmak anlamına geliyor. Temel kullanıcının yükselti yüzü donanım bilgisi budur arkadaşlar bence. Daha fazlasını isterseniz bir sonraki öğütümde sorularınızda tamamlarız. Önce bir soru cevap alırız bu hafta ile alakalı. Ondan sonra da o haftanın konusuna girişiriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bilgisayar günlüğü öğretiminde görüşmek üzere.